Ayrım 5. Sayfa 57. Kaldırımları yakıcı sıcak cadde boyunca ağaçların ve duvarların gölgesinden evlere yakın yavaşça yürüdüler. Bay yanlara komşu evler hala heybetliyken giderek küçüldüler. Hepsinin bir bahçesi ve bir ahırı vardı. Evlerden dışarıya aşina sesler geliyordu. Thomas semtin çocuklarını tanıyordu. Onlarla sık sık oynardı. Onların anne ve babalarını aynı şekilde büyük anne ve büyük babalarını da tanıyordu. Avluda gördüklerini iyi sallıyor, niçin eskisi gibi caddeye çıkıp elim sende oynamadıklarını soruyordu. Burası neredeyse insansızdı. Zaten burada az sayıda bulunan dükkan, bakkal, manav, kasap kapalıydılar. Biraz uzaktaki küçük esnaf dükkanlarının ve zanaatçı kulübelerinin bulunduğu çarşıda dikkat çekici bir sessizlik hüküm sürüyordu. Sokaklarda hiçbir tezgah ve müşteri yoktu. Ne mal taşıyan hamallar ne de onlara bir şef edasıyla emirler veren çıraklar görünüyordu. Köşedeki semtin tek kahvesinde diğer zamanlarda orada nargile içen, tavla oynayan ya da iş konuşmaları yapan birçok adamı aramak boşunaydı. Teraslardaki sandalyeler kaldırılmıştı. Vortik kebapçı dükkanı bile kepenkleri indirmişti. Bu lokantanın iyi bir ünü vardı. İş bitirmeyi kutlayan iş adamları veya şen şakrak doğum günü kutlayan ailelerle dolup taşardı. Kızarmış et kokusu ve kahkahalar yoktu caddede. "Bugün pazar mı?" diye sordu Thomas merakla. "Hayır," dedi bir açıklama arayan vaftiz babası. Çocuğa Ermenileri tehdit eden felaketten söz edilip edilmediğini bilmiyordu. Bunu üstlenmek ona düşmezdi. Konuyu değiştirmeyi seçti. Ona denizdeki maceralarından, atlattığı fırtınalardan söz etti. Elbette yalanlar uyduruyordu ama coğrafi bilgiler gerçeğe uygundu. Bu fantastik hikayelerle vaftizoğluna birkaç yaşam tecrübesini aktarmayı deniyordu. Çan Kulesi uzaktan, evlerin üzerinde yüksekten görününce Armen başlangıcını Thomas'a zaten öğrettiği duayı tekrarlamaya başladı. Delikanlıya dini bilgileri öğretmek vaftiz babası olarak onun göreviydi. Haftada iki kez 11 saat Kudas ayinine, kiliseye onu beraberinde götürüyordu. Armen'in sarsılmaz bir inancı vardı. Aklından önce kalbiyle inanırdı. Yaşlılık döneminde onu yaşam boyunca sarsan hurafelere dayanan derin saygısı kutsal yerlere yaklaşınca dostça bir tanrıya güven duygusuna dönüşüyordu. Sankt Minas Ermeni Kilisesi 200 yıl önce pembe ışık saçan mermerlerden inşa edilmiş, çevresi gri bir taş duvarla çevrilmişti. Kilise duvarları kaçkarla, sütunları spiral süslerle bezenmiş, bazı rölyefleri haç işlenmişti. Sivri damıyla 8 köşeli çan kulesi kiliseyi daha yüksek gösteriyordu. Sivas'taki en büyük kilise değildi ama cemaati arasında onu şehrin en önemli mabetlerinden biri yapan çok sayıda ileri gelen etkili şahsiyetler vardı. Avluda parlak yapraklı birkaç selvi ağacı bulunuyordu. Cadde kenarında yerde oturan çoğu siyah giymiş kadın dilenciler cemaatin gelmesini bekliyordu. Ayinden önce ve sonra sadaka dilenmelerine izin verilmişti. Her birinin belli bir yeri vardı. Thomas annesinin verdiği sadakayı onlara adil biçimde dağıtıyordu. Sıranın en sondaki ihtiyar kambur kadının önünde durdu. Ona büyük annesinin hazırladığı paketi verdi ve alışılmış sözleri söyledi. Size yarasın. Tanrı dualarınızı kabul etsin diye cevap verdi dişsiz kadın. Niçin özellikle bunu seçtin diye sordu Armen ağır tahta kanatlı ana kapıdan girmeden önce. Sırada o vardı diye fısıldadı delikanlı. Yani artık sayabiliyorum. Kilisenin orta kısmında şimdiye kadar sadece birkaç kadın ilk sıralarda diz çökerdi. Armen delikanlıya yerini gösterdi ve onu uslu olması için uyardı. Ben olmadığım sürece öğrendiğin yeni duanın alıştırmasını yap. Ben hemen geleceğim. Nereye gidiyorsunuz Armen amca? Bizim papaza. Koren'e. Ben de seninle gelemez miyim? Hayır, beni bekle ve yerinden ayrılma. Şapkama da dikkat et. Vaftiz babası kilise levazım odasına açılan kapıdan kaybolunca Thomas diz çöktü. Bu yerin sessiz ve sakinliğini, buhur kokusunu ve yanan mumların kokusunu severdi. Thomas anlam veremediği tuhaf bir hisse kapıldı. Aylardır beklediği bu doğum günü için mutlu olması gerekirdi ama açıklanmaz bir şey onun bu sevincini bozuyordu. Bu çok hafif diş ağrısı gibi bir şeydi. Onun her türlü öğrenme ve oynama hevesini yok ediyordu. Her şey eskisi gibiydi ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Boş sokaklar ve kapalı iş yerleri gibi örneğin. Yetişkinler gülüyor olsalar bile endişeli görünüyorlardı. Cemile ve Zeynep'e boşuna sormuştu. Suratlarını asmış, yüzlerini dönmüşlerdi. Ondan ne saklanıyordu? Annesinden, babasından veya büyük annesinden bir açıklama rica etmeye cesaret bile edemiyordu. Belki ayin sonrası vaftiz babasına sorabilirdi. Koren, levazım odasında daha önceki vaazlardan birinde çekilmiş bir fotoğrafın önünde duruyordu. İki duvarda hepsi sedef işleme, ahşap çerçeveli Tahminen 20 fotoğraf asılıydı. Papaz, içlerinden birkaçı mezarlıkta serviler altına yatan 12 belediye meclis üyesinin adlarını hatırladı. Dalgın bir şekilde göğsüne kadar inen gri gür sakalını sıvazladı. Fotoğrafın camında etrafında susarak ve neredeyse hepten hareketsiz 5 kişinin oturmakta olduğu uzun meşe masa yansıyordu. Masanın bir cephesinde kilisenin en yaşlarından en gün görmüş olanı Hacı Harold oturmuştu. Hacı sözüyle bağlantılı ismi onun Kudüs'e hacca gittiği ve bir zamanlar vaftizci Yuhannes'in İsa peygamberi vaftiz ettiği Şeria nehrinde yüzdüğü anlamına geliyordu. Onun sağında düşmüş kafası ve kapalı gözleriyle uyukluyormuş gibi duran, adalet duygusu ve cömertliğiyle ünlü zengin bir toprak sahibi olan Zaven oturuyordu. Saç suyunun buharı odayı doldurmuş olan berber Ara hareketsiz, gözünü duvardaki çatlağa dikmişti. Belediyenin son oturumda kilisenin levazım odasını onarma sözü verdiğini hatırlıyordu. Bugün kimi ilgilendirirdi ki? Masanın diğer tarafında aynı zamanda kilise hizmetleri ve sosyal yardım kurumu müdürlüğünü yapan öğretmen Sarkis Dorian not defterine kargacık burgacık bir şeyler yazıyordu. Masa komşusu papazdan gözünü ayırmıyordu. Bu Sarkis'i kendi yumruğuyla bu özel oturuma davet eden Şirak Tevonyan'dı. Koren bu despotluk üzerine hoşnutsuzluğunu belirtmek için tepkili bir şekilde sırtını masaya döndü. Bu Şirak gelmemeliydi. Birçok hemşehrisi gibi o da hükümete başkaldıranların eylemlerinin Ermenilere daha sert tedbirlerin uygulanması için bahane yaratacağını hissediyordu. Öğretmen bunun tam aksini düşünüyordu. Artık bu ortamda böyle soruyu tartışmak anlamlı olmaktan çıkmıştı. Buna rağmen Şirak'ın bölgedeki varlığı onların güvenliği için bir tehlikeydi. Bu tez canlı adam onların üzerine sadece öfke çekerdi ve bundan bıkmışlardı. Eğer kaptan Armen çabuk gelirse onlar bu durumu aşarlardı. Papaz arka duvarı örten açık renk 3 ahşap dolaba doğru gitti. İlkini açtı ve ayin elbisesini koyduğu yerden aldı. Bu arada Şirak Tevonya'nın öfkeli bakışını ensesinde hissetti. Şirak onu gözleyebilir, papazın cemaat üyelerinden hatta karısından bile gizlediği şeyi keşfedebilirdi. Sınırsız bir kuşku. Yok, hayır. Gohoren tam aksine cemaati için bir cesaret örneği olmalı, ümit ve kararlılığını vaaz etmeliydi. Fakat içindeki gerçek aynı anlamda değildi. İsa'nın bir sözü aklından çıkmıyordu. Baba, mümkünse bu yanımdaki çanak geçip gider. Bu çanağı bugün Tanrı bütün bir halka sunuyordu. Sadece Tanrı'nın oğluna değil, annelere, köylülere, tüccarlara, zanaatkarlara. Buna hakkı var mıydı? Onun adına anan Ermenilerden yüz çevirir miydi? Onun hala şahitlere ihtiyacı var mıydı? Papaza, neredeyse senin isteğin olsun, beni al fakat diğerlerini bağışla sözlerini içinden tekrarlamaya sakındığı küfür gibi düşünceler aklına geliyordu. Kohoren çocukken hiç evlenmeyerek papaz olmak için Kudüs seminerlerinde okumayı hayal etmişti. Yozgat'ta bir saat tamircisi olan babası, 7 çocuğundan en büyüğü olan Kohoren'in bu eğilimini desteklemişti. Ayrılma günleri yaklaşınca Kohoren'in kararlılığı giderek sarsılmıştı. Kararlılığını sarsan komşu kızı Meryem için hissettiği duygulardı. Sonuçta onunla evlenmeye karar verdi. Tanrı'ya olan sevgisini bir kadın sevgisiyle birleştirdiği için hayatını Ermeni Apostol Kilisesi'ndeki hiyerarşide yükselme şansı olmaksızın dünyalı bir papaz olarak geçirmeye karar vermişti. Fakat bugünkü görevi ona hayallerini geri verebilirdi. Tanıdığı insanlar Tanrı arasında aracı olmak, onların sevinç ve üzüntülerini paylaşmak, onların içinde sürüsünün kendine güvendiği bir çoban gibi yaşamak istiyordu. 1894'te Anadolu ve Kilikya'yı 3 yıl boyunca kan gölüne çeviren sultanın emriyle çok sayıda ayaklanma ve kırımlara Ermeni soykırımı eklendiğinde o 33 yaşındaydı. Genç ve atak bir papaz olarak cesurca mücadele etmişti ve cemaatinin birçok üyesini kurtarmıştı. 34 yaşında değildi artık. Tamamen bir başkası olan kendinde asla mücadele edecek gücü hissetmiyordu. Artık söz konusu olan tek tük galeyana gelmiş fanatiklerin ve disiplinsiz küçük askeri grupların yaptıkları değil, aksine daha çok en küçük detaya kadar planlanmış ve sistematik olarak uygulanan resmi bir hükümet politikasıydı. Ölümcül bir çılgınlıktı. Bu tahmin edilenden daha fazlasıydı. Kohoren bütün bunları güvenilir bir kaynaktan öğrenmişti. Sivas'ın Öksüzler Yurdu Müdürü, İsviçreli papaz, Roesler ona önceki gün Malatya'dan gelen bir protestan misyonerden öğrendiklerini rapor etmişti. Kohoren suskunluk yasası gereği bundan sadece karısına söz etmişti. O da aynen kocası gibi her şeylerini kaybettiklerine inanmıştı. Papaz olarak bakınca Şirak Tevonya'nın keşfetmiş olduğu şey boyun eğmeydi. kapı açıldı ve Armen Sürmelyan sadece 4 belediye meclisi üyesiyle karşılaşınca şaşırdı. Saatine bir göz attı, 5 dakika geç gelmişti. Diğerlerinin olmayışının nedeni onlara ancak 1 saat önce haber vermiş olmasıydı. Armen, cemaat meclisinin aktif bir üyesiydi. Ara sıra uygun düşmeyen tepkiler göstermesine ve şeyleri açık adıyla söyleme dobralığına rağmen görüşleri daha az rağbet görmüyordu. Eğitimdeki eksikliğine karşın canlı bilgeliği ile insanlarla olan ilişkilerinin sağladığı pratik zekası sayesinde büyük bir birikim kazanmıştı. El sıkışarak ve sarılarak masayı dolaştı. Gözlerine inanamıyordu. Chirac Tevonian. Bu isim bölgede efsane olmuştu. Cesurlar diye ün salmış bir grup adamıyla yağmacı Osmanlı asker kaçaklarının oluşturduğu çetelere cephe yakınındaki köylerden bir kısmını savunurken genç isyancı büyük kahramanlıklar göstermişti. Chirac'ın başarıları hakkında birçok hikaye ortalıkta dolaşıyordu. Asker konvoylarına saldırılar, haydut çetelerine karşı mücadeleler, Ermenileri büyük tehlikelerden kurtarması. Bunların birçoğu mutlaka abartmaydı. Her anlatan dinleyicinin kendisinden beklediği gibi gerçeği süslüyor, özellikle eklemeler yapıyor, sonucu banalleştiriyordu. Buna rağmen bu haberler gerçeklere dayanıyordu. Armen tarzını desteklediği bu genç direnişçiye hayrandı. Chirac'a yakın onu görüş alanına almak için çapraz karşısına oturdu. Dış görünüşünde özel bir şey yoktu. 1.70 boyunda, ince yüzlü, saçları arkaya taranmış, uçları yukarı kıvrık, uzun kaytan bıyıklar. Güneş ve rüzgardan kavrulmuş derisiyle isyancı bir çoban gibi serbestçe dolaşabilirdi. Fakat bakışından ateş fışkırıyordu. Asabi yapısı en küçük sarsıntıda yerinden fırlayacakmış gibi helezoni bir yay etkisi uyandırıyordu. Kuhoren masanın diğer yanına Hacı Harout'un karşısına oturdu. Bu buluşmanın sebebini açıklamak gereksizdi. Hepsi sadece tıp konuyla meşguldü. Birbirlerine baktılar. Buzu kim kıracaktı? Alışıldığı üzere papaz kutsal ruhu anarak oturumu açtı. Arkasından öğretmen gündemi okudu. Kuhoren susmakta ısrar ediyordu. Reverend Royce'lerden öğrendiklerini buradakilere aktarma konusunda uygun zamanı yakalamakta tereddüdü vardı. Sarkis Dorian not defterinin bir sayfasını dolduran karalamaya dalmış inceliyordu. Böylece bakışlar cemaat meclisi başkanı Hacı Harout'a çevrildi. Yaşlı adam sandalyenin kenarında oturuyordu. Ellerini bastonunun kabzası üzerinde kavuşturmuştu. Sol ön kolunda onun hacı olduğunu gösteren dövme haç görünüyordu. Gövdesini ileri geri sallıyordu. Köre yakın görmez olduğundan genel dikkatinin odak noktası haline geldiğini fark etmedi. Herkes söze Chirac'ın başlayacağını düşünüyordu. Ama o bundan vazgeçti. Pozisyonlarını öğrenmek için sözü diğerlerine bıraktı. Suskunluk giderek can sıkmaya başladı. Bütün bunlar kaptan Armen'e gülünç geliyordu. Eklemlerini kıtırdattı önce, ardından herkesi süzmek için kafasını öne uzattı. "Evet, kimsenin söyleyecek sözü yoksa oturumu bitirelim, dua etmeye gidelim," dedi sinirli bir sesle. Kimse tepki göstermeyince Chirac devam etti. "Bu kavram sizleri korkutuyor mu? Sürgün. İşte o oldu. Ya şimdi? Şimdi ne yapacağız?" Armen soruyu soran Chirac'a baktı. Genç adam umursamadı. Zaven sol kolunu masaya dayadı ve hafifçe öksürdü. O ailesinin uzun zamandan beri oturduğu Kızılırmak kıyısındaki köyünde kendini bey ve usta olarak hissetmişti. Onu oradan sürmek istemediğini kavrayamıyordu. Parayla her şey yoluna girebilirdi. "Endişemiz kesin sebepsizdir. Sürgün emri bizi sadece korkutmak istedikleri bir önlemdir. Biz korkutuluyoruz, ardından Hristiyanlar için yeni bir vergi, olaydan ucuz kurtulduğumuz için severek ödeyeceğimiz bir çeşit haraç uygulanacak. Ödemeyen ailelerinkini ben ödeyeceğim." Armen ve öğretmen Zaven'e kötü kötü baktılar. Kuhoren içindeki tanıdık umut kırıntısını harekete geçirdiği için bu naiflikten etkilenmişti. Ancak bu kadar da geri düşmek istemezdi. Bu sabah karşılaştığı cemaat üyelerinden birçoğu buna benzer tepkiler göstermişti. Onları bu hayallerinden uyandırma görevinin kendisine düştüğü fikriyle ürperdi. Ara alnına düşen kısa, sık kıvırcık saçını kaşıdı. Gırtlığı inip çıkıyordu. "Ben Zaven'in söyledikleriyle mutabık değilim ama 30 bin Ermeninin bulunduğu Sivas'a göç emri verileceğinin hala hiçbir ispatı yok." "Peki neden yok?" diye iğneleyici biçimde sordu Armen. Sivas'a yerleşmek için köyünü 10 sene önce terk edip gelmesine rağmen Koçgirili Berber diye adlandırılan Ara'nın müşterileri arasında birçok Müslüman vardı. "Bizim birçok Türk dostumuz var. Onlar buna izin vermez. Şehir ve bütün bölge takatsiz düşer. Onlar bunu biliyorlar." "Doğru," diye tamamladı Zaven. "Bu bölgenin ekonomisinin büyük bir bölümü bizim cemaate dayanır. Onlarda acıma yoktur. Ama aptal da değiller. Kendi çıkarlarını düşüneceklerdir." Armen elinin içiyle masaya hiddetle vurdu. "Buna dayanabileceklerine inanıyor musunuz? Kıt bir hafızanız var. Size 20 yıldır maruz kaldığımız felaket ve haksızlıkların listesini mi okumalıyım?" Şirak, kaptanı onayladığının ihtiyatlı bir işaretini verdi. Zaven yüzünü buruşturdu, omuz silkti. Kötü niyetle çıkarılmış güçlüklere halkımız daima sabırla katlandı ve biz bundan ölmedik. Kötü niyetle çıkarılmış güçlükler diye hiddetle taştı öğretmen. 1909 yılında Adana'dan 30 bin ölü, 1894'te ve 1895'te 300 bin kurban. Bunları kötü niyetle çıkarılmış güçlükler diye mi adlandırıyorsunuz? Zaven utanarak başını eğdi. Papaz yetiştirici bir şekilde ellerini kaldırdı. Onlara bütün gerçeği anlatmak yerine dostlarını böyle kavga etmeye ittiği için vicdanı sızladı. Bir ara konuşma yapmayı denedi. Bize bu göçün sadece geçici bir tedbir olduğu garanti ediliyor ve... Öğretmen sözünü kesti. Ve biz yeni köylere mi göç ettirileceğiz? Ben kartı gördüm. Nereye götürülmek istendiğimizi bilmek ister misiniz? Fırat kıyılarındaki Boklu Balçağı ve Suriye çölüne, göçebe beydevilerin bile kaçtıkları bir bölgeye. Göçten söz etme. Biz kovulmak istemiyoruz. Evet, daha kötüsü... Sarkis Dorian olayların nasıl geliştiğini bir saat önce öğrenmişti. Kuzenlerinden biri cesurların üyesiydi ve Şirak Tevonyan öğretmenden toplantıya katılmasını rica etmesi için onu çağırmıştı. Bu ara Sarkis isyancı liderin görüşlerini paylaşıyor, kendisine açıkladığı planı onaylıyordu. Kız ve oğlan 4 aylıktan 15 yaşına kadar 15 çocuk babası olarak kendini Şirak'ın tarif ettiği o ölüm kervanlarında hayal etmeye bile kalbi dayanamıyordu. Öğrencilerinin de aynı şekilde bu kaderi paylaşmasını istemiyordu. Kararını vermişti. Koluna masaj yapan Zaven bir kere daha hafifçe öksürdü. Hacı Harold dedi. Vali Mümtaz Bey'in kişisel dostusunuz. O her zaman Ermenilerin iyiliğini istedi. Onunla görüşebilir misiniz? İhtiyarın buruşuk yüzü daha da buruştu ve sigaradan sararmış bıyığının sol ucu dikleşti. Aynı zamanda düşünüyormuş gibi ölçülü konuştu. Zaman değişti zabalı zavenim. Mümtaz Bey giderek başkentteki yöneticilerin yanına kayıyor. Harekete özgürlüğü yok. Ya Fahri Paşa diye sordu Zaven yalvarırcasına. O adil ve namuslu bir adamdır. Paşa istediği sürece bölgenin birliklerini kumanda edebilir. O da emirlerini İstanbul'dan alıyor. Onun generallik rütbesi de bağlı. Hacı Harold derin bir iç çekti ve kırık bir sesle ekledi. Dostlarım, gerçekleri görelim. Biz yalnızız, yapayalnızız. Sustu ve kafasını birkaç saniye daha salladı. Ara söz istedi. Biraz düşündükten sonra o da iyimser tutumunu terk etmek zorunda kaldı. Hacı Harold maalesef haklı. Meslektaşım Berber Hasan bana Sivas'ta birçok yeni yüzün görüldüğünü anlattı. Başkentten kışkırtıcılar. Kimse kimseye güvenmiyor. Resmi talimatlar gereği Ermenileri koruyan veya saklayan Müslümanlar mahkemece tutuklanacaklarmış. Armen diğerlerine baktı. Ara ve Zaven'in yüzleri karanlık ve endişeliydi. Hacı Harold kötü bir rüyada gibi görünüyordu. O bu görüşü paylaşabilirdi ama papaz ve öğretmenin tutumu onu şaşırttı. Yumuşak bakışlarıyla Guharan onda suçunu itiraf edecek bir çocuk izlenimi bıraktı. Her zaman sakin ve ağırbaşlı olan Sarkis Dorian sandalyesinde huzursuz, kötü bir şeyin olmasını sabırsız bekler gibi ileri geri kayıyordu. Her ikisinin de sakladığı bir şeyler vardı. Armen onlara döndü. Acaba içinizden birinin bize verecek yeni bir haberi var mıdır? Evet ben diye cevap verdi Şirak Tevonyan. Söz istiyorum. Foren kafasını sallayarak onayladı. Şirak masaya sokuldu, dirseklerini dayadı. Bir çeyrek saat boyunca Ermenilerin neredeyse tüm Anadolu'da yaşadıkları trajediyi anlattı. Yıkılmış köyler ve günlerce yemeden içmeden göçmek zorunda kalan sürgün kafileleri. Vartan Balyan'a bir çırpıda anlattıklarının korkunç detaylarını ve iç yüzünü aktardı. Samsun piskoposunun ayaklarını... Atın ayaklarına çakılır gibi çivi çakılmıştı. Karadeniz sahillerinde oturanlar gemilere yüklenmiş ve açık denize batırılmıştı. Harput yakınlarında jandarmalar yüzlerce kadın ve çocuğu bir uçurumdan aşağı atmışlardı. Başka yerlerde işkenceler yapılmış, insanlar canlı canlı yakılmış, başlar uçurulmuş, silahla pek çok Ermeni öldürülmüştü. Şirak'ın sesi gemlenmiş öfkeden titriyordu. Nefretinin boğucu çığlığı zaman zaman yükseliyordu. Acısına rağmen tüm bunları açığa vurmak durumunda kalmadığı için papaz kendini rahatlamış hissediyordu. Sarkis Dorian ilk defasında olduğu gibi aynı kızgınlıkla Şirak'ın raporunu dinledi. Genç adam sustuğunda odadakilere tamamen yılgınlık hakim olmuştu. Artık aldatıcı umut ve hayaller beslemek imkansızdı. Burada duydukları sessizlikte korktuklarından 100 kere 1000 kere daha vahimdi. Kendilerini bir karabasan altında hissettiler ve her biri sevdiği insanlar için titriyordu. Armen ne karısını ne de kendini düşünüyordu. Aklına gelen ondan her zaman yumurta alan çocuklardı. Tanrı bizi terk etti diye mırıldandı çatık kaşlı berber. Papaz onu azarladı ama yumuşak bir azarlamaydı. Çünkü onun aklından geçen de aynı düşünceydi. Ara, ara. Bu doğru diye bağırdı Ara gayri ihtiyari. O buna niçin izin veriyor? Siz onun hizmetkarı, bize ne tavsiye ediyorsunuz? Dua etmeyi mi? Hacı Harun bastonuyla masanın köşesine vurdu. Ara, papazla böyle konuşulmaz. Eğer bir önerin yoksa çeneni kapa. Ya siz hacı diye karşılık verdi berber kesik bir sesle. Sizin öneriniz ne? Siz ne öneriyorsunuz? İhtiyar cevap vermedi. Armen olaylardan kendileri gibi onun da etkilendiğini anladı. Sakinleştirmek için berberin kolunu sıktı. Bağırmak bir şeye yaramaz. Benim 6 çocuğum var diye fısıldadı Ara ve hıçkırmaya başladı. Hepimizin çocuğu veya torunu var diye cevap verdi Kaptan Armen. Sarkis Dorian sıçrayarak ayağa kalktı, sandalyesinin bacaklarını zemin üzerinde gıcırtatarak geri itti. Gözleri acayip parlıyordu. Kutlayıcı bir sesle açıkladı. Direnmek zorundayız. Çocuklarımız için, yaşlılar ve kadınlar için. Papaz, berber, Hacı Haro ve Zaven ona inanmayarak şaşkınca baktılar. Armen nihayet birinin somut eylemlere götürebilecek bir öneri yapmasına sevindi. Direnmek mi? Fakat nasıl? Bunu bize açıkla. Fikir Şirak Tevonyan'dan geliyor. Onun bu konuda söyleyeceklerini dinleyelim. Şirak masanın etrafında dolaşmaya başladı. Planını tüm Ermenilerin kurtuluşu gibi sunacak kadar ileri gitmiyordu. Bu basit insanlar politikadan hiçbir şey anlamıyorlardı. Kendilerini doğrudan ilgilendiren şeyleri kavruyorlardı. Rotaya girdi. Sivas'ta henüz her şey kaybedilmedi. Ermeni semtinin savunmasını örgütlemek, barikatlar kurmak, silahlara davranmak zorundayız. Ben sizi adamlarımla koruyacağım. Onlar şehre sızmaya başladılar bile. Armen çenesini sıvazladı ve şanslarını değerlendirdi. Silahların vakti geldi. Zaven sözünü kesti Armen'in. Bu tamamen delilik. Öğretmen zengin çiftçiye döndü ve saldırganlaştı. Başka ne yapmak istiyorsun? Kendine merhamet satın almak mı? Postu kurtarmak için İslam'a mı döneceksin? Zaven'in temiz yüzü kıpkırmızı kesildi. Eliyle Sarkis Zorya'nı işaret etti ve bağırdı. Bunu sana yasaklıyorum. Bundan ne anlamak gerektiğini bilmiyorum. Seni... Sakin olun çocuklar diye uyardı papaz. Sakin olun. Kavga için uygun bir zaman değil bu. Öğretmen düşündü. Zaven güç toplamak için derin bir nefes aldı. Zaven'in tepkisini anlıyorum diye devam etti papaz. O bunu kabaca formülleştirdi ama haksız değil. Direniş faydasız. Hacı Harold ve Zaven papazın görüşünü doğru buldular. Ara dalgındı. Bir tepki göstermedi. Şimdi deli olup olmadığımız dedi Kaptan Armen sert bir sesle. Elimizde başka bir öneri olmadan bu öneriyi reddetme hakkımız yok. Bunun üzerinde konuşmalıyız. Nihayet aklı başında bir söz dedi öğretmen. Papaz protesto etti. Düşünün, şiddet eken şiddet biçecektir. Eğer direnirsek bu imparatorluğun düşmanları olduğumuzun kanıtıdır. Ardından onların işi kolaylaşacak. Ordu bizi kılıçtan geçirecek. Şirak, Hacı Haro'nun arkasında durdu ve ellerini ihtiyarın sandalyesinin arkalığına dayadı. Baba dedi, ne yapıp yapmadığınız fark etmez. Birkaç gün içinde hepiniz buradan kovulacaksınız. Ordu birlikleri Sivas'a yola çıktılar, sizi cehenneme göndermek için. Cehennem, ne olmuş dedi papaz. Burası da cehennem olmayacak mı? Yaralı, ölü, açlık ve salgın hastalıklarla dolu bir uzun kuşatma. Mümkün olduğu kadar kadınları ve çocukları düşünün. Bu yine de sürgünden daha iyidir diye açıkladı öğretmen üzgün bir sesle. Ben çocuklarımın açlık, susuzluk ve yorgunluktan gebermeleri veya jandarmaların cop darbeleri altında telef olmalarındansa bir kurşunla nasıl öldüklerini kendi gözlerimle görmeyi tercih ederim. Bu doğru değil diyerek sert şekilde karşı çıktı papaz. Bir ayaklamadan sonraki misillemeler daha korkunç olur ve bizden hiç kimse hayatta kalamaz. Sivas'ta Ermenilerin tamamen yok edilmesi. Sürgün koşulları gayri insani bile olsa herkes ölmeyecek. Çocuklarından birkaçını yaşamasını ve hatıranı yaşatması ihtimalini tercih etmez miydin? Öğretmen düşünceye daldı. Papazın argümanları Armen'i de bocalattı. Koren sıcak sesiyle devam etti. Sözcükleri boğazında düğümleniyordu. Şimdi artık hiç şüphe yok. Halkımız yok edilmek isteniyor. Bizim için sadece bir ölüm kalım savaşı söz konusu. Nasıl olduğu fark etmez. Eğer yarın yeniden tahıl yetiştireceksek tohumun tümü yok olmamalı. Her birimizin görevi hayatta kalmaktır. Eğer mecbur kalıp inancımızdan vazgeçersek Tanrı bizi anlayacaktır. Horen diye bağırdı gayri ihtiyarı Hacı Harold. Tam da siz sadakatsizlikten bahsediyorsunuz. Ruhumuzun yaşamı, bedenimizin yaşamından daha önemlidir. Biz İncil'i inkar etmek yerine örnek şehidimiz Surp Hrispsim'e ve Surp Gayene'nin yolunu izlemeliyiz. Gökyüzü Ermeni şehitleriyle dolduğunda kim hala Anadolu'da Tanrı'ya, İsa'ya ve Kutsal Meryem Ana'ya dua edecek? Çok kötümsersiniz Horem dedi Hacı Haroğut ve Şirak'a döndü. O zaman bu genç adamın önerisini tercih ederim. Bundan aldığı cesaretle güçlenen Şirak el kol hareketi yaparak masa çevresindeki turuna yeniden başladı. Biraz gülümsedi, iyimserdi. Dostum Sarkis Dorian, Sivas'ta son Ermeni de öldürülünceye kadar savaşmaya hazır ve Horen'de bizim kitle halinde İslam'a dönmemizi istiyor. Bir el hareketiyle konuşan iki adamın protestosunu susturdu ve devam etti. İkiniz de kazanabileceğimiz düşüncesinde değilsiniz. Bunun nedenini soruyorum kendi kendime. Ermeniler başka yerlerde direndiler ve kazandılar. Evet, belki diye düzeltti Horen sıkıntılıydı. Fakat bu bir mucizeydi. Kaptan Armen sağ yumruğuyla sol elini dövdü. Bu bir mucize değildi. Şu sözü hatırlayın. Önce sen kendine yardımcı ol, Tanrı da sana yardımcı olur. Zamanın direnişini düşünün. Şirak haklı. Kendimizi koyun gibi boğazlatmamalıyız. Şirak, yıldırım hızıyla tamamladı. Kazanacağız. Van'da Ermeniler Osmanlı birliklerine ve dağ komandolarına bir ay boyunca direndiler. Sonra Ruslar onların yardımına geldi. Şimdi onlar özgürler. Van'da sürgün olmayacak. Hacı Harold henüz ikna olmuş gözükmüyordu. Kafasını salladı. Ruslar buradan uzaktılar. Kaç kilometre Sarkis? Evet öyle. Öğretmen bu ara soruya kızmıştı. 600'den fazla dedi. Zaven omuz silkti. İşte böyle. Duyduğumuz gibi ise onlar Osmanlılar önünde yumuşayacaklar. Yalnız biz bunun hakkından geliriz diye garanti verdi Şirak. Benim cesurlarım var. Burada, bölgedeler. Biz burada toplanacağız. Silahlarımız ve cesaretimiz var. Fakat bütün halk arkamızda durmalı. Onları ikna etmek, kilise meclisi üyelerini, onların kanaat önderlerini size bağlı. Onları neye ikna etmek diye patladı papaz. Ordunun hedef tahtası olmaya mı? Bu gerçek diye onayladı Zaven. Sivas'ta büyük bir garnizon bulunuyor. Sivil Türkler askerlere yardımcı olacaklar. Biz burada boşuna çene çalıyoruz. Sadece küçük bir cemaatin meclisiyiz. Tam da değiliz. Karar alamayız. Armen tartışmanın sürmesini sağlayacak bir yol denedi. Bu kadar çok şey düşünmek zorunda. Bakım, ilaç, mermiliğe karşı koruma önlemleri, hangi caddelere barikat kurulmalı ve hangi adam nereye yerleştirilmeli? Eğer bir çözüm bulunursa yeni engeller çıkacak. Semt korumasız, bu yüzden de savunması zordu. Kuşku içini kemiriyordu. Bastırmayı denedi. Gerçek olan hiç silahımızın olmamasıdır dedi. Kendi kendine sessizce sorduğu bir soruya cevap olarak. Ben burada makinalı tüfek ve toptan söz etmiyorum. Tersine sade ve basit silahlardan söz ediyorum. Şirak'ın cevabı hazırdı. Ordu burada dev bir silah ve cephane deposu oluşturdu. Depoyu yağmalayacağız. İyi korunuyor olsa bile baskın başarılı olacak. Albay Vartan bize yardım edebilir. Onun yer bilgisi iyidir. Bu isim anılır anılmaz Şirak, Kaptan Armen'de anlayamadığı bir güvensizlik ve gerginlik fark etti. İsrar etti. Bizim her halükarda Albay Vartan'a ihtiyacımız var. Başarı şansımız olup olmadığını bize sadece o söyleyebilir. Bizim herkese tek tek soracak zamanımız yok. Albay veya değil, bir plan üzerine çalışmalıyız ve bu gece eylemeye geçmeliyiz. Şirak'ın biraz sert bu cevabı Armen'i kuşkulandırdı. Bu düşünce karmaşasına katılmıyordu. Şaşkınlığından kurtulan Ara, Şirak'a döndü. Zaven dikkat kesilmişti. Hala tereddüt ediyordu. Papaz girişimi hatalı buluyordu. Zaman geçiyor dedi sükunete davet eden Sarkis Dorian. Biz şunları yapacağız. Çantasından bir kağıt çıkardı, açtı ve eliyle düzelterek masaya yaydı. Bu kendisinin çizdiği silah deposu civarının haritasıydı. Şirak Tevonyan onun omuzu üzerine eğildi. Yakına gelin dedi öğretmen diğerlerine. Hacı Harold oturmalarını işaret etti. İşaret parmağını kaldırdı. Eli titriyordu ama sesi titremiyordu. Sarkis ve Şirak'a döndü. Şimdi beni bir soruma cevap verin. Eğer 2 veya 3 aylık bir kuşatmayı diyelim atlatabildik. Bu bizi nereye götürür? Şirak ve Sarkis çaresiz birbirlerine baktılar. İhtiyar bir kere daha sordu. Erzak ve cephanemiz ne zaman bitecek? Kimse bize yardım için acele etmeyecek. Rus birliklerinin ilerlemesi durdu. Fransızlar ve İngilizler uzaktalar. İzole olduk, kuşatıldık. Hacı Harold'un sözleri toplantı üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Öğretmen elinde ne olduğunu bilmeyen bir öğrenci gibi acele etti. Bunu göreceğiz Hacı Harold. Buna karşı senin koyduğun çözüm ne? Hiçbir şey dedi ihtiyar. Haksız olduğunuzu söylemiyorum. Beni aceleniz endişelendiriyor. İhtiyar, Kaptan Armen'in düşündüklerini ifade ediyordu. Devam etti. Bu birkaç saat içinde olmaz. Bunların hepsini düşünmesi gerekir. Bu konu Sivas Ermenilerinin büyük meclisinde ele alınmalıdır. Tam da benim söylemek istediğim şey dedi Zaven. Ben, Kaptan Armen ve Zaven'le aynı görüşteyim diye açıkladı Koren. Biz diğer cemaatlerin papaz ve meclisinin fikrini almak zorundayız. Bizim elimizde olmayan ama Vartan'ın sahip olduğu bilgileri öğrenmeliyiz. Daha fazla tereddüt etmeyelim diye mırıldandı acilen davranılması gerektiği görüşünde olan öğretmen. Sen bu 7 kişinin bütün Ermeniler için karar aldığını farkında mısın dedi Armen. Hangi hakla? Sarkis Dorian öteden beri demokrasi savunucusuydu. Armin'in sorusuyla çileden çıktı. Bıkkınlığını belli eden bir jestle sandalyesine oturdu. Çırak yumruğunu sıkıyordu. Şimdi burada yalnızdı. O halde diye sordu ve kendine dönen yüzleri inceleyerek baktı. Hacı Harold diğerlerini gözlemledi. Onları önceden adı konulmamış olsa bile ortak bir görüşte birleşeceklerini bilecek kadar iyi tanıyordu. Hemen bugün öğleden sonra büyük meclisi ve şehrin ileri gelenlerini toplantıya çağıralım dedi. Bu arada Tanrı'ya bize yol göstermesi için dua edelim. Bastonuna ve sandalye arkalığına dayanarak zorlukla ayağa kalktı. Bu da tartışmanın sona erdiği anlamına geliyordu. Chirac bir baş işaretiyle onlara veda etti. Bu insanlara karşı asla kin beslemiyor, aksine onlara acıyordu. Onlar Sivas'ın Ermeni halkının seçilmiş temsilcileriydiler. Aynı konuyu başka gruplarla da denese, aynı görüşleri dinler, aynı tepkileri alırdı. Onları günlük rutinden ayırıp bir eyleme yönlendirmek için tüm gerçekler önlerine serilmeliydi. Onları kendilerine rağmen kurtarmak. Mezarlığa açılan kapıya yöneldiğinde ne yapacağımı biliyorum dedi. Sarkis onu takip etmek istedi. Chirac durdurdu. Her şeyi konuştuğumuz gibi yapacağız. Pazardan sonra seni bekleyeceğim. Öğretmen Hori'nin yanına gitti ve ayin kıyafetini giymesi için ona yardım etti. Umarım bu karardan pişman olmayız diye mırıldandı. Bunun cevabını bilen yoktu.